Ayrım 4, sayfa 21. İnformal eğitim, parantez içinde doğal eğitim. Eğitsel anlamda günlük bilgilerin elde edilmesindeki öğrenmelere informal eğitim demekteyiz. İnformal eğitim, planı ve kuralları olmayan, yaşamın içinde toplumsal etkileşimler sonucu kendiliğinden gerçekleşen öğrenmelere denmektedir. Kişi karşılaştığı durum ve içinde bulunduğu grubun üyeleriyle etkileşimde bulundukça farkında olmadan yeni şeyler öğrenir. İnformal eğitim sürecinin iki önemli öğrenme yolu gözlem ve taklittir. İnsanların birlikte yaşama içgüdüsü onları toplumun beklediği ve istediği davranışları öğrenmeye yöneltir. Bu nedenle de çok küçük ve ilkel toplumlarda eğitim tümüyle doğal eğitim yoluyla gerçekleşir. Sosyal bir birey, fiziksel bir beceriyi toplum tarafından doğru ve erdemli kabul edilen yahut kendisini daha rahat ifade ettiğini düşündüğü davranış biçimlerini bu yollarla öğrenmektedir. Bir çocuğun mutfakta annesini izleyerek makarna yapmayı öğrenmesi, ergenlik çağındaki bir erkeğin havalı olduğu gerekçesiyle sigara içmeye başlaması örnek olarak verilebilir. Parantez içinde Fidan ve Erden 1994. İnsanlar informal eğitim yoluyla hem olumlu hem de olumsuz davranışlar kazanabilirler. Yaşamımızda formal eğitimle informal eğitim aslında iç içe geçmiştir. Her iki yolla da öğrenmeye devam ediyoruz. Formal, parantez içinde biçimsel eğitim. Formal eğitim amaçlıdır. Önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde planlı olarak yapılır ve öğretim yoluyla gerçekleştirilir. Eğitim süreci, eğitimin amaçlarına göre öğretmen tarafından planlanır, uygulanır ve izlenir. Eğitim etkinlikleri başlangıcından sonuna kadar özel bir ortam içinde denetimli olarak yürütülür. Sürecin belli aşamalarında ve sonunda değerlendirme işlemi yer alır. Okullardaki eğitim bu anlamda formaldir. Parantez içinde Fidan ve Erden 1994. Formal eğitim örgütlenmesi bir öğretim planı ve programı çerçevesinde gerçekleştirileceğinden, bu programın hedeflerinin belirlenmesi, içeriğin düzenlenmesi, eğitsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve sonuçta değerlendirmenin yapılması zorunluluğu ile karşılaşılmaktadır. Formal eğitim, kendi içerisinde örgün ve yaygın eğitim olarak iki grupta toplanmaktadır. Örgün eğitim, öğrenim çağı nüfusuna dönük örgütlenme olup, bunun dışında kalan nüfusun eğitim gereksinimi ise yaygın eğitim örgütlenmesiyle karşılanmaktadır. Ülkemizde eğitim sisteminin örgütlenmesi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile sağlanmaktadır. Bu kanuna göre eğitim sistemimiz örgün ve yaygın olmak üzere iki ana bölümde örgütlenmektedir. Bunlar örgün ve yaygın eğitim örgütlenmesi olmaktadır. Örgün eğitim. Eğitim biliminin ortaya koyduğu gelişim yasaları, insanın temel gelişiminin, parantez içinde özellikle fiziksel gelişimi, 25 yaşına kadar sürdüğünü belirtmektedir. İnsandaki gelişim hızı 25 yaşından sonra ya durur ya da yavaşlar. Bu çağ içerisindeki çocukların gelişim özelliklerine bağlı gerçekleştirilen formal eğitim örgütlenmesi örgün eğitimdir. Dışında kalan yaş gruplarını hedefleyen örgütlenme de yaygın eğitim örgütlenmesi olmaktadır. Örgün eğitim örgütlenmeleri bu gerçekten hareket ederek 0-25 yaş arası bireyleri içine alan nüfusu örgün eğitimin hedef kitlesi olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle 0-25 yaş grubu nüfusa öğrenim çağı nüfusu denilmektedir. Öğrenim çağı çocuklardan okula gidenlerin oranına da okullaşma oranı denmektedir. Çağdaş toplumlar %100 okullaşma oranını hedeflemektedir. Bu oran aynı zamanda çocukların eğitim hakkını kullanabilmelerine ait ipuçlarını da vermektedir. Örgün eğitim, toplumdaki belli yaş grubu bireylere bir öğretim programı doğrultusunda okul olarak tanımlanan eğitim örgütlerinde düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim, okul öncesi eğitim, ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarını kapsar. A. Okul öncesi eğitim. Milli Eğitim Temel Kanunu'na parantez içinde 1973 göre okul öncesi eğitimi mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar. Okul öncesi eğitim kurumları bağımsız anaokullar olarak kurulabileceği gibi gerekli görülen yerlerde ilköğretim okullarına bağlı ana sınıfları halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilir. Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi önceliklere göre açılacağı Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. B. İlköğretim. Milli Eğitim Temel Kanunu'na parantez içinde 1973 göre ilköğretim 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. İlköğretim kurumları 8 yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir. Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaştırılarak merkezi durumda olan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yatılı ilköğretim bölge okulları olarak kurulur. C. Orta öğretim. Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre parantez içinde 1973 orta öğretim ilköğretime dayalı en az 3 yıllık öğrenim veren genel mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. İlköğretimi tamamlayan ve orta öğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci orta öğretime devam etmek ve orta öğretim imkanlarından ilgi, istidat ve kabiliyetler ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir. Orta öğretim çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir. Belli bir programa ağırlık veren okullara lise, teknik lise, meslek lisesi ve tarım meslek lisesi gibi eğitim dalları belirleyen adlar verilir. Nüfusu az ve dağınık olan Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerekli görülen yerlerde orta öğretimin genel, mesleki ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan çok programlı liselerde kurulabilmektedir. D. Yüksek öğretim. Yüksek öğretim, Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre parantez içinde 1973, orta öğretime dayalı en az 2 yıllık yüksek öğrenim veren öğretim kurumlarını kapsar. Yüksek öğretim kurumları öğrencileri milli eğitim sistemi çerçevesinde lisans öncesi, lisans ve lisans üstü düzeylerde yetiştiren bir bütünlük içerisinde ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'na göre düzenlenmektedir. Lisans öncesi eğitim, 2 yıllık eğitim, öğretim yapan meslek yüksek okullarını bitirenlerin lisans eğitimi, 4 yıllık fakülte ve yüksek okulu bitirenlerin lisans üstü eğitim, lisans eğitimine dayalı enstitülerce gerçekleştirilen yüksek lisans ve doktorayı bitiren öğrencilerin aldığı eğitime verilen addır. Yüksek öğretimi farklı seviyeleri ve kuruluşlar arasında öğrencilerin kabiliyetlerine göre yatay ve dikey geçiş yolları açık tutulur. Yüksek öğretim kurumları, üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, konservatuarlar, meslek yüksek okulları ve uygulama ve araştırma merkezleri biçiminde farklı seviyelere öğretim yapan kuruluşlar olmaktadır. Yaygın eğitim. Yaygın eğitim, Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, parantez içinde 1973, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara örgün eğitimin yanında veya dışında okuma yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim olanakları hazırlamak. Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim olanaklarını hazırlamak. Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, betimleyici nitelikte eğitim yapmak. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak. İktisadi gücün artırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek. boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı olanaklar hazırlamak. Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeler için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla düzenlenen, meslek içi ya da meslek dışı düzenlenen seminer, konferans, kurslar ile bu alanda özel olarak kurulmuş kurumların eğitim-öğretim etkinliklerini ifade eder. Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamlayacak, gereğince aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü olanaklarından yararlanacak biçimde bir bütünlük içinde düzenlenir. Yaygın eğitim, genel ve mesleki teknik olmak üzere iki temel bölümden meydana gelir. Bu bölümler birbirini destekleyici biçimde hazırlanırlar. A. Halk eğitimi, yetişkin eğitimi. Kitle eğitimi, yetişkin eğitimi, yığın eğitimi, toplum eğitimi gibi isimlerle ifade edilen halk eğitimi, yetişkinlere ve okul dışındakilere yönelmiş düzenli, dizgeli ve örgütlü bir eğitim etkinliğidir. Parantez içinde Geray 1978. Köylü, kentli, işçi, işveren, çiftçi, öğrenci, zanaatkar, esnaf, ev hanımı, serbest meslek sahibi gibi toplumda çok geniş bir kitleyi eğitim vereceği kitle olarak görmektedir. Halk eğitiminden yararlanacak bireylerin okul öncesi öğrenci kitlesi bir yana bırakılırsa, zorunlu öğrenim çağını geride bırakmış toplumda sorumlu bireyler olarak rol almış ve üretici durumda olmaları beklenmektedir. Halk eğitimi terimi yerine günümüzde giderek yetişkin eğitimi teriminin kullanılmaya başladığı görülmektedir. Parantez içinde Duman 2007. Yetişkin eğitimi amaç, hedef, kitle, program, yer ve süre bakımından halk eğitiminden ayrılmaktadır. Yetişkin eğitimi zorunlu eğitimini tamamlamış kimselerin gereksinimlerine göre düzenlenmiş olan ve bu gibi kimselerin öğrenmelerine olanak sağlayan planlı, programlı ve düzenli eğitim süreçlerinin tümüdür. Ülkemizde halk eğitimi çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı halk eğitimi merkezlerinde yürütülmektedir. Bu merkezlerde yapılan eğitimde bireylerin ilgi, istek, yetenek, beklenti ve taleplerine göre mesleki ve sosyal kültürel amaçlı kurslar açılmakta ve kurslarla Milli Eğitim Temel Kanunu'nda parantez içinde 1973, yaygın eğitimle ilgili belirlenen amaçlar gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. B. Çıraklık eğitimi. Endüstrinin gelişmesinden önce loncalara bağlı, çok yaygın ve gençlerin belli bir sanat dalını öğrenmelerini sağlayan bir yetiştirme düzeni vardı. Genellikle bu düzenin şu üç belirgin özelliği göze çarpar. 1. Çırağın belli bir süre, parantez içinde sanat dalına göre 3-7 yıl arası ustaya bağlanması. 2. Çırağı o sanat dalında yetiştirip işe başlatması için bir sözleşme ile ustanın üzerine kimi sorumluluklar alması. 3. Çırağın ustanın evinde yatıp kalkması geleneği. Parantez içinde Öncül 2000. Çıraklık eğitimi en eski eğitim çeşididir. Günümüzde çıraklık eğitimi çağın koşullarına uygun olarak sürdürülmektedir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu çerçevesinde yaygın eğitim kapsamında ilk öğretimi bitirmiş ancak eğitimine devam edemeyip bir iş yerinde çalışan, 15 yaşından gün almamış çocukların eğitilmesini amaçlayan düzenli, dizgeli ve örgütlü bir eğitim etkinliğidir. Bu eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı çıraklık eğitimi merkezlerinde yürütülmektedir. C. Hizmet içi eğitim. Hizmet içi eğitim, özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde belirli bir maaş veya ücret karşılığında işe alınmış ve çalışmakta olan bireylerin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak üzere yapılan eğitimdir. Parantez içinde Taymaz 1992. Çağımızda sosyal, ekonomik ve teknolojik alanda gerçekleşen hızlı değişim iş yaşamını da etkilemektedir. Mesleki bilgilerin bir kısmı zamanla gerçekliğini yitirirken diğer taraftan yeni bilgiler ortaya çıkmaktadır. İnsanların, kurumların ve ülkelerin bu bilgilere ve bu değişime kayıtsız kalması mümkün değildir. Özellikle teknolojik alanda yaşanan yeni gelişmeler bir anda eskiyebilmektedir. İşte toplumların, kurumların ve ülkelerin sağlıklı örgütlenebilmeleri ve süreklilik kazanabilmeleri bu değişmeye ayak uydurmaları ile olanaklıdır. Bu hızlı değişime ayak uydurabilmelerinin en etkin yolu eğitimdir. Bu eğitim gereksinimi karşılamak ancak hizmet içi eğitimlerle olanaklıdır. Parantez içinde Selimoğlu ve Yılmaz, 2009. D. Uzaktan eğitim ve e-öğrenme. Öğretmenle öğrencinin hemen hemen hiç yüz yüze olmadığı ve öğrencinin yazışma, radyo, televizyon veya bilgisayarla ders gördüğü bir eğitim türüdür. Parantez içinde Öncül, 2000. Uzaktan eğitim, öğretici ve öğrenenin fiziksel olarak farklı mekanlarda olduğu, öğrenimlerini kendi hız ve kapasitelerine göre ayarlayarak, eğitim teknolojilerinden yararlanarak, verimli ve kaliteli bir şekilde öğrenme, öğretme etkinliklerini sürdürebilecekleri bir eğitim sistemi olarak da tanımlanabilir. Bugüne kadar uygunala gelen, başlıca uzaktan eğitim teknolojileri olarak mektup yoluyla öğretim, basılı materyal, radyo, televizyon, audio ve video kasetler, çoklu ortam, bilgisayar destekli eğitim, elektronik posta, internet, veri tabanları, uydu teknolojileri ve video konferans gibi teknolojiler sayılabilir. İnternet ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler uzaktan eğitimde maliyetin düşürülmesinin yanı sıra etkileşim, zengin görsel materyal kullanımı ve eş zamanlı farklı zamanlı uygulama olanakları da sağlamıştır. Eğitimde etkileşim ve iletişim çok önemlidir. Uzaktan eğitim teknolojileri ilk kullanılmaya başladığında genellikle etkileşimli değilken gelişim teknoloji, öğrenen öğretici, öğrenen öğrenen ve öğrenen öğretici materyal etkileşimi artırmıştır. Parantez içinde Gümüş, 2010. Öğrenme. Öğrenme, yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen kalıcı izli değişmelerdir. Bu tanımdan yola çıktığımızda öğrenme, bireyin yaşantısında kendisi tarafından gerçekleştirilen ve kalıcı davranış değişikliği olmasıdır. Bu değişiklik kötü de olabilir, iyi de olabilir. Önemli olan bireyin yaşantısında gerçekleşmesi ve kalıcı özellik taşımasıdır. Bisiklete binme, dört işlem yapma, sigara içme, sorunlarını şiddete başvurmadan çözebilme birer öğrenmedir. Öğrenmenin varlığından söz edilebilmesi için öğrenilmiş davranışta şu özellikleri aranmaktadır. Parantez içinde Senemoğlu, 2009, Fidan, 1982. 1. Davranışta gözlenebilen bir değişiklik olması. 2. Bu değişikliğin sürekli olması. 3. Bu değişikliğin tekrar ve yaşantı sonucu olması. 4. Yorgunluk, hastalık, ilaç kullanımı gibi etmenlerin etkisiyle oluşmamış olması. 5. Davranıştaki değişmenin sadece büyüme sonucunda oluşmamasıdır. Öğretme. Eğitsel etkinliklerde öğrenmeyle beraber akla gelen diğer kavram ise öğretme olmaktadır. Öğretme, herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama veya sağlama etkinliğidir. Parantez içinde Ertürk, 1975. Fidan, 1982. Öğretmeyi hedeflerle belirlenen davranışların öğrenciye kazandırılması için öğrenme yaşantıları oluşturma süreci olarak tanımlanmaktadır. Öğretmeyi bireyin öğrenmesine etki etme eylemi olarak ele alan Türkoğlu, parantez içinde 2005, öğretmen tarafından planlanmış bir öğretim süreci olduğunu ifade etmektedir. Öğretmen, öğrencilere belli hedefler doğrultusunda davranışlar kazandırır. Hedeflenen bu davranışların öğrenci tarafından kazanılabilmesi için öğrencinin bu davranışları kazanacağı yaşantıdan geçirilmesi gerekmektedir. Çağımızın Öğrenme, öğretme etkinliklerinde yapılan bilimsel çalışmalara bağlı olarak sürekli yeni ilkeler belirlenmektedir. Parantez içinde Türkoğlu 2005. Belirlenen bu ilkelerden bazıları şunlardır. 1. Öğrenci öğrenmeye ne denli katılırsa o denli başarılı olur. 2. Öğrenci amaçlarını anlar, benimserse daha iyi öğrenir. 3. Öğrencinin öğrendiğini görmesi, öğrenmeye istekli olmasını sağlar. 4. Ödüllendirme ile kontrol edilen öğrenme, ceza ile kontrol edilen öğrenmeye göre daha etkilidir. 5. Anlamlı konular, anlamsız konulardan daha çabuk öğrenilir. 6. Becerilerin öğretilmesinde tekrar önemlidir. 7. Öğrencinin öğrenmeye istek duyması başarıyı kolaylaştırır. Öğretim. Öğretim, öğrenmenin belirli amaçlar doğrultusunda başlatılması, yönlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Öğretim süreci, öğrenci, öğretmen, program, amaç ve araç ögelerinden oluşur. Bazı öğrenmeler öğretim süreci dışında oluşabilir. Ancak bunların daha az kalıcı olabileceği konusunda görüşler vardır. Parantez içinde Duman 2007. Bu nedenle daha çok okullarda yapılan planlı, kontrollü ve örgütlenmiş öğretme etkinlikleri öğretim olarak adlandırılmaktadır. Parantez içinde Fidan ve Erden 1994. Öğretim programı. Öğretim programı, öğrencide geliştirilecek davranışların önceden kararlaştırılıp bir sıraya konması, bu davranışları geliştirici öğrenme yaşantılarını gerçekleştirecek eğitim durumlarının düzenlenmesi, eğitim durumlarının ve öğrenme yaşantılarının istendik ve beklendik davranışları geliştirmedeki etkinlik derecelerinin araştırılmasını, parantez içinde değerlendirilmesini sağlayacak ön hazırlığın yapılması ya da düzenlenmenin gerçekleştirilmesidir. Parantez içinde Ertürk 1975. Bir öğretim programının hazırlanabilmesi için öncelikle şu sorulara yanıt bulunması gerekmektedir. 1. Eğitim hedefleri neler olmalıdır? 2. Hedeflere bağlı olarak öğrencide hangi davranış değişiklikleri gözlenmelidir? 3. Gözlenmesi kararlaştırılan davranışların öğrenciye kazandırılabilmesi için öğrenci hangi yaşantılardan geçirilmelidir? Öğrenme yaşantıları nasıl örgütlenirse istendik öğrenci davranışı daha etkili gerçekleştirilmiş olur. 4. Öğrencide gözlenmesi kararlaştırılan davranışların öğrenme yaşantısı sonunda gerçekleşme etkinliği nedir? Parantez içinde Sönmez 2001. A. Hedef, amaç. Hedef, genel anlamıyla varılmak istenen nokta olarak tanımlanabilmektedir. Ancak eğitimde hedef, öğrencide gözlenmesi kararlaştırılan istendik özellikler olarak tanımlanır. Bu istendik özellikler, bilgi, beceri, değer, ilgi, tutum, güdülenmişlik, kişilik ve benzeri olabilmektedir. Eğitimde hedefte asıl üzerinde durulması gereken faktör, istendik oluşudur. B. Hedef davranışlar, kazanımlar. Hedef davranış ya da kazanım, eğitim ve değerlendirme durumlarında etkili olan, öğrencinin planlanmış ve tertiplenmiş yaşantılar sayesinde kazanılması kararlaştırılan ve davranış değişikliği olarak ifade edilmeye elverişli, düzenlenecek yaşantı sonucu gözlenebilir ve ölçülebilir öğrenci eylemine, parantez içinde davranışına, hedef davranış ya da kazanım denir. C. Eğitim durumları. Öğrencinin eğitim programında belirlenen hedef davranış ya da kazanımların istendik yönde davranış değişikliğinin gerçekleştirilmesi için geçirmesi gereken ve önceden planlanmış yaşantıların, yaşantılarda kullanacak materyallerin ve kararlaştırılan yöntem ve tekniklerin öğrenme ortamında işe koşulmasıdır. Öğrenme ortamındaki etkinliklerin düzenleyici rolüne öğretmen oynar. D. Değerlendirme. Değerlendirme, öğrenme yaşantıları sonunda öğrenme programında belirlenen hedef, amaç ve hedef davranışların kazanımların ne ölçüde gerçekleştirilmiş olduğunu, gerçekleşmeyen davranış değişikliklerinin gerçekleşmeme nedenlerini ortaya koyarak eğitim-öğretim sistemine dönüt sağlama sürecidir. Parantez içinde Sönmez 2001. Özel eğitim. Özel gereksinimli çocukların, öğrencilerin kendilerine özgü gereksinimlerini karşılamak ve gizli güçlerini en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla normal sınıfta, evde, hastanede, ayrı okul, ayrı sınıf, kaynak oda ya da kurumlarda özel olarak düzenlenen öğretimdir. Parantez içinde Öz Okçu 2010. Tanımdan da anlaşılacağı üzere özel eğitim, her şeyden önce yetersizliği olan bireylere yapılan amaçlı bir müdahaledir. Başarılı bir müdahale, yetersizliği olan bireyin öğrenme ortamına, okul ve toplumsal yaşamına etkin katılımının önündeki tüm engellerin kaldırılmasını, engellerden korunmasını ya da engellerin üstesinden gelmesinin sağlanmasını hedeflemelidir. Bu bağlamda özel eğitimi ifade eden müdahale üç farklı biçimde ortaya konulabilmektedir. Bunlar önleyici, iyileştirici ve ödünleyici nitelikte olmaktadır. Parantez içinde Ataman 2009. Özel eğitim gerektiren diğer bir deyişle özel gereksinimli öğrenciler genellikle şu gruplarda toplanmaktadır. Parantez içinde Kırcı Ali İftar 1998. 1. Zihin engelliler. 2. Öğrenme güçlüğü gözlenenler. 3. Duygu ve davranış bozukluğu olanlar. 4. Bedensel yetersizliği olanlar. 5. Konuşma ve dil sorunlular. 6. İşitme engelliler. 7. Üstün zekalılar ve üstün yeteneği olanlar. Eleştirel pedagoji. Eğit bilim. Eleştirel pedagoji, var olan eğitim sisteminin egemen güçlerin bir biçimlendirme aracı olarak kullanıldığı gerçeğinden yola çıkar. Bu nedenle de toplumdaki iktidar ilişkilerini çözümlemeden eğitim sisteminin sorunlarını anlamamızın, dolayısıyla çözüm üretmemizin zor olduğunu ileri sürer. Eleştirel pedagoglar içinde bulunduğumuz dönemde dünyada egemen ideolojinin kapitalizmin ölçütlerine göre oluştuğunu ve kapitalizmin kendi yaşam biçimini neoliberal ideoloji çerçevesinde dayattığını iddia eder. Bu noktada eleştirel pedagoglar öncelikle kapitalizmin ideolojisini neoliberalizmi eleştirerek eğitim olgusunu ele alırlar. Parantez içinde Mr. Laren 2007. Neoliberalizm, piyasanın tüm ekonomik, sosyal ve politik kararları şekillendiren mekanizma olması gerektiğine olan inançla demokrasi, toplum çıkarı ve sosyal devlet gibi kavramlara saldırırken yurttaşlık ve sosyal yaşam kavramlarının anlamlarını değiştirir, değersizleştirir. Eleştirel pedagoji neoliberalizmi özellikle şu yönlerden eleştirir. Neoliberalizm, her düzeydeki ticari girişimler için kısıtlayıcı koşulları ortadan kaldırır, varlıklı bireyler ve şirketlere özel vergi indirimleri uygular, işçilerin örgütlenme ve ortak pazarlık koşullarını baskı altına alır, ticari ve endüstriyel kalkınmaya çevreyi feda eder, işsizlere ayrılan ödenekleri keser, eğitim ve sağlığa ayrılan desteği kısar, ulusal sosyal güvenlik kurumunu özelleştirir, hakları yenmiş olan bireylerin işverenlere ve hizmet sağlayan şirketlere dava açabilmesinin zorlaştırır. Parantez içinde Aronovitz 2003'ten aktaran Giroux 2007. Neoliberalizmde her şey satılıktır ya da kar uğruna yağmalanır. Kamusal araziler ağaç kesen şirketler tarafından talan edilir. Öğretmenler okulda özelleştirme politikalarının bir aracı olarak öğrencilerden kayıt, burs, dergi parası ve benzeri toplamak için zorlanır. Parantez içinde Giroux 2008. Giroux'a parantez içinde 2007. Giroux'a göre neoliberalizmin bu saldırıları karşısında eğitimciler, farklılıklar, akademik disiplinler ve ulusal sınırlar üzerinden kamu yararı ve sosyal adaleti savunan sosyal hareketleri geliştirme çabalarının bir parçası olmak için işbirliği yapmalıdırlar. Bu görev için mücadelenin yurtta ya da yurt dışında yürütülebilmesinin bir önemi yoktur. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde güçlenmekte olan otoriter yönetime karşı koyulacaksa, yalnızca müdahaleci bir dış politikaya muhalefet etmekle kalmayıp, zenginler için utanç verici bir vergi muafiyetlerine, sosyal devletin yok edilmesine, sendikalara yapılan saldırılara ve ulusal güvenlik uğruna sivil özgürlüklerin kırpılmasına da karşı çıkılmalıdır. Neoliberalizm, militarizm ve yeni muhafazakarlığın otoriter politikalarına karşı koymak demek, dışarıda tiranlığa, içeride baskı kurmaya dayalı iktidara, kamu yaşamının askerileştirilmesine, yüksek öğrenimin şirketleştirilmesine, devlet okullarına saldırılmasına, kamu mallarının özelleştirilmesine, genç, siyah, farklı mezhep ve etnik kökenlerinden dolayı erkek ve kadınların baskı görmesine karşı koymak için direniş alanları yaratmak demektir. Ancak direniş, yerelliklere, bölgeciliklere ya da belli mücadele alanlarına, parantez içinde yalnızca din özgürlüğü, laiklik ya da etnik kimliklerin hakları gibi sıkıştırılmamalıdır. İlericiler, Amerika Birleşik Devletleri ve başka yerlerde güçlenmekte olan yeni otoriterliğe, diktatörlüğe karşı savaşmak için ulusal ve uluslararası hareketler oluşturmalıdırlar. Sonuç olarak eleştirel pedagoji, günümüz eğitim sorunlarını sistematik olarak tartışan bir eğitim yorumudur. Bu yorum içinde eğitim ile sosyal kurumlar arasındaki ilişki, çocuk, eğitim, okul ilişkisi, eğitim kurumları, sanayi, sermaye, ticaret ilişkisi, birey, okul ilişkisi, eğitim ile siyasal politikalar ve toplumsal sınıflar arasındaki ilişkileri barındırır. Parantez içinde Yıldırım 2010. Eleştirel pedagojiyi savunan başlıca yazarlar şunlardır. Paul Freire, Ivan Illich, Basil Bernstein, Peter M.C. Laren, Henry A. Crox, Michael W. Apple sayılabilir. Ülkemizde de son zamanlarda eleştirel pedagoji ile ilgili araştırmalar ve tartışmalar yoğunluk kazanmıştır. Bu tartışmalar Eleştirel Pedagoji dergisinden izlenebilir. Özet. Canlı bir varlık olan insanın öncelikle canlılığını korumak ve varlığını sürdürmek için gereksinimlerini karşılaması zorunludur. İnsan gereksinimlerini özellikle canlılığını sürdürmedeki gereksinimlerini doğadan karşılamaktadır. Doğal yaşam gerçeğinde insanın doğa yasalarına bağlı olarak yaşamını sürdürmek ve kendi gereksinimlerini bu doğal çevrede karşılamak zorunda kalışı, insanın yaşam mücadelesini yaratmakta ve insan-doğa çelişkisine neden olmaktadır. İnsanoğlunun yaşam mücadelesinde doğa üzerinde egemenlik kurma etkinliği, iş, eylemin doğmasına neden olmuştur. İş, eylem, insanların karşılıklı etkileşimini ortaya çıkarmakta ve sonuçta toplumsal yaşamın temelini oluşturmaktadır. Latince bir sözcük olan eğitim, yetiştirmek, büyütmek, çocukların bakımını üstlenmek anlamında olan educare sözcüğünden türetilmiştir. Eğitim sözcüğünü tarihsel gelişimi açısından ele aldığımızda 19. yüzyıl Fransızcasında éduquer sözcüğü kullanılmaktadır. Sözcük özellikle yaşamayı bilmek anlamına gelmektedir. Birey üst sınıfın normlarına, sembollerine, değerlerine, parolalarına, ritüellerine uyumsamayı sağlayacak, ancak aynı zamanda kendi konumunu, soğukkanlılığını koruyarak kendine hakim ve toplumsal sınıfın değerlerinin bilincinde olacaktır. Günümüzde kullanılan eğitim sözcüğü ise İngilizce bir sözcük olan educain sözcüğünde dayanmaktadır. İngilizce Edukine, kurum olarak okul ve üniversite sistem olarak öğretim anlamına gelmektedir. Kültür, insanın doğal dünyaya karşı bir varoluş çıkışıdır. Bu çıkış, kültür dünyasını aslında insanın dünyasını daha açık bir deyimle insanın insanlaşması sürecini ifade etmektedir. Yaşamda bütün sahip olduklarımız, kısaca kültür, insanın doğayla ve beraberinde kendisiyle giriştiği yaşam mücadelesinin ürünüdür. Taylor kültürü ya da uygarlığı, bir toplumun üyesi olarak insanoğlunun öğrendiği, parantez içinde kazandığı, bilgi, sanat, gelenek, görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütün şeklinde tanımlanmaktadır. Eğitim, insanın insanlaşması ise, hiç kimse, hiç kimseye sen insan olma deme hakkına sahip değildir. İşte bu gerçek, eğitim hakkını insan olmanın ayrılmaz bir parçası yapmaktadır. Eğitim sayesinde insan, kişiliğini tüm yönleriyle geliştirmekte, kendini gerçekleştirme olanağı bulmakta ve sonuçta özgürleşebilmektedir. İnformal eğitim, planı ve kuralları olmayan, yaşamın içinde kendiliğinden toplumsal etkileşimler sonucu gerçekleşen öğrenmelere denilmektedir. Günümüz açısından olgu ele alındığında, insanların gereksinim duyduğu bilginin derinliği ve karmaşıklığı bu bilgilerin öğrenilmesini de etkilemektedir. Bu etkilenme, öğrenmenin bir plan ve program çerçevesinde ve kurallara bağlı olarak gerçekleşmesini zorunlu kılmaktadır. Öğrenmenin plan, program ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi formal eğitimi ortaya çıkarmaktadır. Örgün eğitim, toplumdaki belli yaş grubu bireylere bir öğretim programı doğrultusunda okul olarak tanımlanan eğitim örgütlerinde düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim, okul öncesi eğitim, ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarını kapsar. Yaygın eğitim, Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre 1973, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da onun herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış vatandaşları örgün eğitimin yanında veya dışında eğitime etkinliğidir. Eleştirel pedagoji var olan eğitim sisteminin egemen güçlerin bir biçimlendirme aracı olarak kullanıldığı gerçeğinden yola çıkar. Bu nedenle de toplumdaki iktidar ilişkilerini çözümlemeden eğitim sisteminin sorunlarını anlamamızın dolayısıyla çözüm üretmemizin zor olduğunu ileri sürer. Eleştirel pedagoglar içinde bulunduğumuz dönemde dünyada egemen ideolojinin kapitalizmin ölçütlerine göre oluştuğunu ve kapitalizmin kendi yaşam biçiminin neoliberal ideolojiyi çerçevesinde dayattığını iddia eder. Bu noktada eleştirel pedagoglar öncelikle kapitalizmin ideolojisi neoliberalizmi eleştirerek eğitim olgusunu ele alırlar. Değerlendirme soruları. 1. İnsanın insanlaşma süreciyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. İnsan-doğa çelişkisi insanoğlunun yaşam mücadelesinin temelini oluşturmuştur. B. İnsan-doğa çelişkisi insan-insan çelişkisini yaratmıştır. C. İnsan yaşam mücadelesinde önce kültürü yaratmış, sonra yarattığı kültürü yeni kuşaklara taşıyarak eğitimi oluşturmuştur. D. Eğitim, insanoğlunun bugünlere ulaşma serüveninde en önemli etken olmuştur. E. İnsan, farklı doğal koşullarda yaşam mücadelesini sürdürmüş olsa da aynı kültürel değerleri, aynı toplumsal kuralları üretmiştir. 2. Dukur'a göre bilgi toplumunu yaratacak eğitim aşağıdakilerden hangisini içermez? A. Bilgiye erişebilme yeteneğini geliştirme. B. Yararlı bilgiyi tarayabilme hızını yakalayabilme yeteneğini geliştirme. C. Ulaştığı bilgiyi değere dönüştürebilme yeteneğini geliştirme. D. Üretimi sağlayıcı ve geliştirici bilgiyi elde edebilme yeteneğini geliştirme. E. Yeni bilgi üretebilmesine olanak veren yaratıcılık yeteneğini geliştirme. 3. Eğitim, doğayı değiştirerek üretme sürecidir. Yukarıda yapılan eğitim tanımı aşağıdaki felsefi yaklaşımların hangisine ait eğitim tanımıdır? A. İdealizm, B. Realizm, C. Naturalizm, D. Pragmatizm, E. Marksizm. 4. Eski Yunanca'da eğitim sözcüğünün karşılığı olarak kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? A. Talim, B. Pedagoji, C. Terbiye, D. Edukar, E. Eduction. Eski Yunanca'da eğitim sözcüğünün karşılığı olarak kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? A. Talim, B. Pedagoji, C. Terbiye, D. Edukar, D. Education. 5. Eski Yunan toplumunda vatandaşların çocuklarını evlerinde koruyan, besleyen ve bakan kölelere ne denilmektedir? A. Pedagog, B. Dadı, C. Mürebbiye, D. Terbiyeci, E. Talimci. 6. Kültür kavramının kullanılan alan ve taşıdığı anlam açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Ahmet Bey'in genel kültürü geniştir. B. Modern insana göre ilkel insanlar kültürsüzdür. C. Belediyenin hazırladığı kültür etkinliklerinde sergiler, konferanslar vardı. D. Avustralya yerlilerin kültürü oldukça ilginçtir. E. Kültürlü insan böyle bir davranışta bulunmaz. 7. Bireyin doğumundan ölümüne değin kendi toplumunun kültür içeriğini öğrenmesi, toplumca istenen, beklenen özellikleri kazanmasıdır. Kısaca insanın insan olma sürecidir ya da en geniş anlamda insanın eğitilmesidir. Yukarıdaki tanım, aşağıda verilen kavramların hangisini tanımlamaktadır? A. Kültürleşme, B. Zorla kültürleme, C. Kültürel gecikme, D. Kültürleme, E. Kültürlenme. 8. Aşağıdakilerden hangisi bireyin eğitim hakkının hak olarak tanımlanabilmesiyle ilgili değildir? A. Herkesi kapsaması, B. Yeterli sürede verilmesi, C. Yaşam boyu bireyin olanakları çerçevesinde ulaşabilmesi, D. İlkece kamu görevi olarak parasız sunulması, E. İçeriğin çağdaş, bilimsel ve yaşamsal olması. 9. Eğitim örgütlenmeleri içinde yer alan 0-25 yaş arası bireylerin yer aldığı nüfusu hedef kitle olarak tanımlayan bir öğretim planı ve programı çerçevesinde eğitim etkinliklerinin gerçekleştiği eğitim örgütlenmesi aşağıdakilerden hangisi olmaktadır? A. Örgün eğitim, B. Yaygın eğitim, C. E-eğitim, D. Sanal eğitim, E. Planlı eğitim. 10. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretim programının ögesi olamaz? A. Hedef, amaç, B. Kazanım, hedef davranış, C. Eğitim durumları, D. Değerlendirme, E. Eğitimde karar verme. Yanıtlar: 1. E, 2. D, 3. E, 4. B, 5. A, 6. B, 7. D, 8. C, 9. A, 10. E. Sayfa 38, ayrım sonu.